Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 2. Kaset 1. Yüz Sayfa 62 Fiyatlama. Fiyatlama 3 aşamalı bir süreçtir. 1. Fiyatlama amaçları. 1. Yaşamını sürdürme amacı. Müşterileri cezbetmek için fiyat düşük tutulabilir. 2. Kar maksimizasyonu. 3. Yatırımdan beklenen gelir, yatırım maliyetine göre fiyatı belirleme. 4. Pazar payı. O endüstrinin toplam satışlarındaki payı. 5. Statüko amacı. 2. Fiyatlama yöntemleri. 1. Maliyete göre fiyatlama. Ürünün birim maliyetine belirli bir kar oranı eklenerek bulunan fiyattır. 2. Talebe göre fiyatlama. Talepteki değişmeye paralel olarak değişen fiyatlamadır. 3. Rekabete dayalı fiyatlama. Firmalar fiyatları belirlerken rakiplerin fiyatlarını baz alırlar. Çok yaygın bir yöntemdir. 3. Fiyatlama stratejileri. A. Coğrafik fiyatlama. Satıcı pazarı farklı bölgelere ayırarak her bölge için ayrı fiyat belirleyebilmelidir. B. İndirimler. Ticari indirimler, aracılara verilen indirimlerdir. Miktar indirimi, belirli bir miktardan alıcılara yapılan indirimdir. Peşin ödemelerde yapılan indirim ise peşin ödeme indirimidir. C. Yeni ürün fiyatlama stratejileri. Pazarın kaymağını alma. Ürün olabildiğince yüksek fiyat ile pazara sunulur. Pazara nüfuz etme. Fiyat nispeten düşüktür. D. Psikolojik fiyatlama. Küsur altı fiyatlama. Fiyat yuvarlak rakamın çok az altındadır. Alışılmış fiyatlama. Fiyat uzun süre değiştirilmez. Prestij fiyatlama. Fiyat kaliteyi gösterecek biçimde yüksek belirlenir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi beğenmeli ürünler grubuna örnek gösterilebilir? A. Mobilyalar, B. Şekerleme, C. Arabalar, D. Kozmetik ürünler, E. Ekmek. Yanıt A'dır. Modaya bağlı giyecekler ve mobilyaları beğenmeli ürünlere örnek verebiliriz. 2. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin sınıflandırılmasında yardımcı araçlar grubunda yer alır? A. Tarım ürünleri, B. İplik, C. Buji, D. Bilgisayar, E. Kırtasiye malzemeleri. Yanıt D'dir. Yardımcı araçlar grubunda çalışma masası, cep telefonu, bilgisayar gibi aletler yer alır. 3. Olgunluk aşaması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Pazarın büyüme hızı artar, B. Kârda azalma eğilimi başlar, C. Üründe biçim ve ambalaj değişiklikleri yapılır, D. Kişisel satış tutundurma çabaları önem kazanır, E. Rekabet oldukça şiddetlidir. Yanıt A'dır. Olgunluk aşamasında pazarın büyüme hızı düşer. 4. Tüketicinin ürüne olan eğiliminin belirlenmeye çalışıldığı yeni ürün geliştirme aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeni ürün fikir aşaması, B. Pazar testi aşaması, C. Kavram aşaması, D. Ticarileştirme aşaması, E. Ürün geliştirme aşaması. Yanıt B'dir. Tüketicinin ürüne olan tepkisinin belirlenmeye çalışıldığı aşama pazar testi aşamasıdır. 5. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir markanın özelliklerinden biri değildir? A. Kolay telaffuz edilebilmeli, B. Çağrışım yapabilmeli, C. Anımsatıcı olmalı, D. Kulağa hoş gelmeli, E. Ürün hakkında yazılı bilgi sunmalı. Yanıt E'dir. Ürün hakkında yazılı bilgi sunma etiketin fonksiyonudur. 6. Satışların hızla düşmesi ürün yaşam eğrisinin hangi aşamasında söz konusudur? A. Tanıtma, B. Gelişme, C. Olgunluk, D. Yatırımdan beklenen gelir, E. Gerileme. Yanıt E'dir. 7. Ürünün olabildiğince yüksek fiyat ile pazara sunulduğu fiyatlandırma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Alışılmış fiyat, B. Pazara katılma, C. Pazara nüfuz etme, D. Prestij fiyatlama, E. Pazarın kaymağını alma. 8. Fiyatın kaliteyi gösterecek biçimde yüksek belirlendiği fiyatlama stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? A. Alışılmış fiyat, B. Pazarın kaymağını alma, C. Prestij fiyatlama, D. Küsuratlı fiyatlama, E. Pazara nüfuz etme. 9. Bir işletmenin zarar etse bile yeni müşterileri cezbetmek için fiyatı düşük tutma amacı aşağıdaki fiyatlama amaçlarından hangisine girer? A. Yaşama amacı, B. Statüko amacı, C. Pazar payı amacı, D. Kar maksimizasyonu, E. Yatırımdan beklenen gelir. 10. İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirmek veya başka ürünleri yapmak için satın aldıkları ürünlere ne ad verilir? A. Tüketim ürünleri, B. Kolayda ürünler, C. Beğenmeli ürünler, D. Özellikli ürünler, E. Endüstriyel ürünler. 11. Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam eğrisinin aşamalarından biri değildir? A. Tanıtma aşaması, B. Gelişme aşaması, C. Olgunluk aşaması, D. Çökme aşaması, E. Gerileme aşaması. 12. Aşağıdakilerden hangisi yaşam eğrisini uzatabilmek için alınan stratejilerden biri değildir? A. Kullanım sıklığının artırılması, B. Yeni kullanıcıların kazanılması, C. Ürünün yeni kullanım alanlarının bulunması, D. Fiyatların düşürülmesi, E. Ürün tasarımı, ambalajı ve boyutların değiştirilmesi. Yanıt anahtarı 7E, 8C, 9C, 10E, 11D, 12D. Ünite 14. Dağıtım. Ünite ile ilgili bilgi. Dağıtım kanalının işlevleri sırasıyla bilinmelidir. Dağıtım kanallarının çeşitleri, dağıtım ve kanal üyesi seçimi soruların geleceği yerlerdir. 1. Giriş. Dağıtım işlevinin iki boyutu söz konusudur. İlki dağıtım kanallarıdır ve ürünleri mülkiyetlerinin üreticiden tüketiciye geçinceye kadar izlenen yolları kapsar. Diğer boyut ise ürünün fiziksel hareketi ile ilgilidir ve taşıma, depolama, stok yönetimi ve sipariş alma gibi faaliyetleri kapsar. Dağıtım kanalında yer alan aracılar ise bir pazarlama kanalında üreticiler ile kullanıcılar arasındaki bağı kuran pazarlama işletmeleridir. 2. Dağıtım kanalının işlevleri. Dağıtım kanalları alıcılar ile satıcılar arasındaki bağın kurulması yanında aşağıdaki işlevleri de yerine getirmektedir. Bilgi, kanal üyeleri hedef pazar hakkında bilgi toplarlar. Satın alma, kanal üyeleri ürünü satın alarak riskleri üstlenebilirler. Kredileme, kanal faaliyetleri için kanal üyeleri arasında gerekli finansmanı yaratarak katkıda bulunurlar. Satış, tüketicilere diğer kanal üyelerine satışla ilgili çabada bulunurlar. Stoklama, arz-talep dengesini sağlamak için stok bulundururlar. Taşıma, ürünlerin istenilen yerlere taşınmasına yardımcı olurlar. Hizmet, müşteri kredileri, geri alma, değiştirme gibi hizmetleri görürler. 3. Dağıtım kanallarının çeşitleri. Dağıtım kanalında yer alan aracılar iki gruba ayrılır. Tüccar aracılar, ürünlerin mülkiyet ve risklerini üzerlerine alan toptancı ve perakendecilerdir. Yardımcı aracılar, ürünlerin mülkiyetlerini üzerlerine almazlar. İki önemli türü vardır. İlki sürekli iş ilkesine sahip olmayan tellal ve komisyonculardır. Diğeri ise sürekli iş ilişkisi kuran aracılar olan acentalardır. A. Tüketim ürünlerinde dağıtım kanalı çeşitleri. 1. Üretici, tüketici. En kısa ve aracı içermeyen doğrudan pazarlama kanalıdır. Sebze, meyve gibi pazarda satılan tarım ürünlerinde genellikle bu kanal kullanılmaktadır. 2. Üretici, perakendeci, tüketici. Bu kanal türünde aracı devreye girdiğinden dolaylı dağıtım olarak da adlandırılır. Otomobil, mobilya gibi ürünlerde bu tür kanal seçilir. 3. Üretici, toptancı, perakendeci, tüketici. Bu kanal türü en yaygın olarak tüketim ürünlerinde kullanılır. Özellikle de kolayda tüketim ürünlerinde olan süt, çikolata, şekerleme gibi ürünler için bu tür kanal seçilir. 4. Üretici, acenta, toptancı, perakendeci, tüketici. En uzun kanal türüdür. Çoğunlukla da dayanıklı tüketim ürünleriyle tarım ürünlerinde kullanılır. B. Endüstriyel ürünlerde dağıtım kanalı çeşitleri. 1. Üretici, endüstriyel kullanıcı. Bu kanal doğrudan dağıtım türüdür ve aracı içermez. Üreticinin kendi satış gücüyle ürünler doğrudan endüstriyel kullanıcılara satılır. Büyük inşaat makinalarında, bilgisayar sistemlerinde bu kanal kullanılır. 2. Üretici, acenta, endüstriyel kullanıcı. Bu türde ise aracı kuruluş olarak acenta türünde bir aracı bulunur. Bunlar genellikle bağımsız aracıdır ve satıcıyı temsil ederler. Komisyon türünde ödemeler alırlar. Büyük miktarda üretilen ancak küçük miktarlarda satın alınan ürünler için geçerli bir uygulamadır. 4. Dağıtım ve kanal üyesi seçimi. A. Dağıtım kanalının uzunluğunu etkileyen faktörler. Pazarlama kanalı seçiminde etkili olan faktörler şunlardır. 1. Şirketin özellikleri. Finansman kaynakları sınırlı olan işletmeler az sayıda perakendeciyi tercih ederken, Pazarda köklü geçmişi olan finansal açıdan zengin olan şirketler ise genellikle kısa kanalları seçerler. 2. Pazarın özellikleri. Bu özellikler arasında tüketici sayısı, satın alma sıklığı ve kullanımı, verilen hizmet düzeyi gibi konular sayılabilirler. Mesela satın alma sıklığı yüksek, kar marjı düşük, tüketicisi çok olan ürünler için genellikle uzun kanallar tercih edilirken, satış sonrası verilecek hizmetler önemli ve gerekli ise kısa kanalların kullanılması uygun olmaktadır. 3. Ürünün özellikleri. Ürünün türü, değeri, bozulabilirliği, sipariş hacmi ve kullanma riski gibi konuları içerir. Mesela tüketim ürünlerinde uzun kanallar tercih edilir. B. Dağıtım kanalında kanal üyelerinin sayısı, yoğunluğu. 1. Yoğun dağıtım. Ürün olabildiğince çok sayıdaki dağıtım noktalarında satışa sunulur. Bu durumda üretici işletmenin denetimi en aza iner. Şekerleme, çiklet, meşrubat, sigara gibi ürünlerin dağıtımında rahatlıkla kullanılabilir. 2. Seçici dağıtım. Özellikli ve yoğun dağıtım arasında yer alır. Az sayıda aracının kullanılması söz konusudur. Mobilya, dayanıklı ev eşyaları gibi ürünler için bu dağıtım sistemi yaygın olarak kullanılır. 3. Özellikli dağıtım. Bu türde ise belirli bir bölgede ürünün satışının yapılabilmesi için bir ya da birkaç aracı kuruluşa yetki verilir. Bu sistemde ürünün dağıtımında en yoğun denetimi oluşturmak, ürünün imajını korumak ve arttırmak gibi amaçlar vardır. Otomobil, markalı giysilerde Vakko ve Beymen gibi bu dağıtım şekli kullanılmaktadır. C. Aracıların seçimi. Seçim yapılırken şu özelliklere dikkat etmek gerekmektedir. Finansal gücü, iş disiplini ve şöhreti, yönetim anlayışı, sattığı ürünlerin uygunluğu, fiziki olanaklar, pazarı kapsayan çalışma alanı, sunduğu hizmetler. 5. Toptancılık ve perakendecilik. A. Toptancılık işlevleri ve türleri. Toptancılık, son tüketicilerin dışında herhangi birine yapılan satış faaliyetidir. Bu tanım ile ilgili şu özellikleri sayabiliriz. Toptancı bağımsız olarak kendi hesabına ticaret yapar. Toptancı genellikle son tüketicilere satış yapmaz. Toptancı kanal içerisinde kendinden sonra gelen işletmelere satış yapar. 1. Toptancıların işlevleri. A. Üreticilere yönelik işlevleri. Satış görevi görür. Stok için satın alır. Pazar bilgisi sağlar. Depolama görevini yapar. Finansman riskini azaltır, mülkiyet riskini üzerine alır. B. Perakendecilere yönelik işlevleri, satın almayı gerçekleştirir, ürün mülkiyetini devreder, kısmi stoklama yapar, bilgi sağlar ve danışmanlık yapar, kredileme yapar, taşımayı ve servisi gerçekleştirir, ürünlerin az miktarda sık sık alınmasına olanak tanır. B. Perakendecilik. Son tüketicilere ürünleri ve hizmetleri doğrudan doğruya satma ile ilgili eylemlerdir. Bu tanımın başlıca özellikleri şunlardır. Satış son tüketicinin ihtiyacını gidermek için yapılır. Ticari bir amaçla kullanma ya da yeniden satmaya yönelik faaliyetler değildirler. Bu faaliyetleri hangi kuruluşlar yerine getiriyorsa o perakendecidir. Ürünlerin ne şekilde satıldığının önemi yoktur. Ürünlerin nerede sunulduğu önemli değildir. Perakendecilerin işlevleri, satın alma eylemini gerçekleştirirler, taşıma ve depolamada bulunurlar, tüketici ve rakipler hakkında bilgi toplarlar, kredileri satışlarla tüketicinin satın almasını kolaylaştırırlar. 6. Fiziksel dağıtım. Fiziksel dağıtım, üretimde ve alım-satımda kullanıma hazır ürünlerin üretim süreci sonunda tüketiciye ya da kullanıcıya elverişli bir biçimde akışını kapsayan bir faaliyettir. Fiziksel dağıtım eylemlerine ilişkin süreç, müşteri talebi, sipariş işleme, malzeme aktarımı, stok kontrolü, depolama, ambalajlama, taşıma ve bunların sonunda müşteri tatmini konularını kapsamaktadır. 7. Fiziksel dağıtım unsurları. A. Müşteri talebi. Son müşterilerin ya da kullanıcıların herhangi bir zaman kesiti içinde isteyecekleri ürün miktarının belirlenmesidir. B. Sipariş işleme. C. Malzeme aktarımı, bir üretim birimi ya da depodaki ham madde, yarı mamul ya da bitmiş ürünlerin harekete akışının tüm aşamalarıdır. D. Stok kontrolü, stokların miktarını ve türünü denetlemektir. E. Depolama, Depoların büyüklük ve sayısı stok hacmini ve taşıma yönetimini etkiler. F. Ambalajlama. Malzeme aktarımı hareketlerini azaltarak depolama ve taşıma kolaylığı yarattığı için toplam fiziksel dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlar. G. Taşıma. İşletmelerde taşıma faaliyetleri yer faydası yaratır. H. Müşteri tatmini. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının yerine getirdiği işlevlerden değildir? A. Ambalajlama, B. Bilgi, C. Satın alma, D. Satış, E. Taşıma. Yanıt A'dır. Dağıtım kanallarının işlevleri bilgi, satın alma, kredileme, satış, stoklama, taşıma ve hizmettir. 2. Müşteri kredileri ve geri alma gibi hizmetler dağıtım kanalının yerine getirdiği hangi işlevi ifade eder? A. Bilgi, B. Satın alma, C. Satış, D. Hizmet, E. Taşıma. Yanıt D'dir. Hizmet işlevi, müşteri kredileri ve geri alma, değiştirme gibi hizmetleri görür. 3. Aşağıdakilerden hangisi tüccar aracılara örnek olabilir? A. Toptancılar, B. Komisyoncular, C. Tellaller, D. Acentalar, E. Taşeronlar. Yanıt A'dır. Toptancılar ve perakendecileri tüccar aracılara örnek verebiliriz. 4. Özellikle kolayda ürünlerin dağıtımında kullanılan dağıtım kanalı türü hangisidir? A. Üretici tüketici, B. Üretici perakendeci tüketici, C. Üretici toptancı tüketici, D. Üretici toptancı perakendeci tüketici. E. Üretici acenta toptancı tüketici. Yanıt D'dir. Çok sayıda perakendecinin ürünü satmasında özellikle de kolayda tüketim ürünlerinde süt, çikolata, bisküvi gibi ürünler için üretici toptancı perakendeci tüketici kanalı kullanılır. 5. En kısa ve aracı içermeyen doğrudan pazarlama kanalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Üretici tüketici, B. Üretici toptancı tüketici, C. Üretici acenta, D. Toptancı perakendeci, E. Üretici acenta perakendeci. Yanıt A'dır. Üretici direkt tüketici ile karşılaştığından dolayı en kısa ve aracı içermeyen kanal türü üretici tüketici kanalıdır. 6. Son tüketicilerin dışında herhangi birine yapılan satış faaliyetine ne ad verilir? A. Perakendecilik, B. Toptancılık, C. Pazarlama, D. Dağıtım, E. Taşıma. Yanıt B'dir. Satın almayı gerçekleştirme toptancının perakendecilere yönelik işlevlerindendir. 7. Aşağıdakilerden hangisi toptancıların perakendecilere yönelik işlevlerinden biri değildir? A. Depolama görevini yerine getirir, B. Kredileme yapar, C. Ürünün mülkiyetini devreder, D. Satın almayı gerçekleştirir, E. Kısmi stoklama yapar. 8. Aşağıdakilerden hangisi perakendecilerin işlevlerinden biri değildir? A. Satın alma eylemini gerçekleştirirler, B. Rakipler hakkında bilgi toplarlar, C. Depolama ve taşımada bulunurlar, D. Kredili satışlarda tüketicinin satın almasını kolaylaştırırlar, E. Ürünlerin az miktarda sık sık alınmasına olanak tanır. 9. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtım unsurlarından biri değildir? A. Müşteri talebi, B. Ambalajlama, C. Stok kontrolü, D. Finans ayarlaması, E. Taşıma. 10. Aşağıdaki ürünlerin hangisinde yoğun dağıtım türünün kullanılması söz konusu değildir? A. Şekerleme, B. Çikletler, C. Mobilya, D. Sigara, E. Meşrubat. 11. Az sayıda aracının kullanıldığı dağıtım türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yoğun dağıtım, B. Seçici dağıtım, C. Özellikli dağıtım, D. Fiziksel dağıtım, E. Hiçbiri. 12. Son tüketicilere ürünleri ve hizmetleri doğrudan doğruya satma ile ilgili eylemlere ne ad verilir? A. Pazarlama, B. Dağıtım, C. Taşıma, D. Toptancılık, E. Perakendecilik. Yanıt anahtarı 7A, 8E, 9D, 10C, 11B, 12E. Deneme sınavı 1. 1. 14. üniteler. 1. Aşağıdakilerden hangisi özel teşebbüs sisteminin temel haklarından biri değildir? A. Seçme özgürlüğü, B. Rekabet, C. Seçilme özgürlüğü, D. Kar, E. Özel mülkiyet. 2. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir? A. Kar, B. Emek, C. Sermaye, D. Müteşebbis, E. Doğal kaynaklar. 3. Bir işletmeyi kurma ve işletme riskini üstlenen kişiye ne ad verilir? A. Müteahhit, B. Müteşebbis, C şef, D taşeron, E patron. 4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin özel amaçlarından biri değildir? A daha kaliteli mal sunma, B daha kaliteli hizmet sunma, C sürekli istihdam yaratma, D kar sağlama, E çalışanları eğitme. 5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel tüketici haklarından biri değildir? A tazmin edilme hakkı, B temsil edilme hakkı, C sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, D vergi ödeme hakkı, E bilgilendirme hakkı. 6. Aşağıdakilerden hangisi işletme ile ilgili çıkar gruplarından biri değildir? A tedarikçiler, B çalışanlar, C devlet, D müşteriler, E kredi alanlar. 7. Aşağıdakilerden hangisi üretim araçlarının mülkiyetine göre yapılan işletme ayrımı kapsamına girer? A özel işletmeler, B küçük işletmeler, C büyük işletmeler, D ortaklıklar, E hizmet işletmeleri. 8. Aşağıdakilerden hangisi teknoloji yoğun bir üretim sektörüdür? A mobilya, B hediyelik eşya, C buzdolabı, D gıda, E ayakkabı. 9. Fiyatlar genel düzeyindeki artışlara ne ad verilir? A deflasyon, B enflasyon, C stagflasyon, D devalüasyon, E revalüasyon. 10. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için geçerli olan demografik çevre faktörlerinden biri değildir? A yaş, B vergi durumu, C öğrenim durumu, D fiziksel çevre, E kadın erkek oranı. 11. Doğal çevrenin korunması toplumun sosyal ve kültürel yapısına biçim veren unsurlardan hangisiyle ilgilidir? A tüketicinin korunması, B iş ahlakı, C çalışma yaşamı, D sosyal sorumluluk, E nüfusun bileşimi. 12. İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinin tüm toplumun çıkarlarına zarar verilmeden yönetilmesine ne ad verilir? A iş ahlakı, B sosyal sorumluluk, C kültürel değer yargıları, D demografi, E tüketicinin korunması. 13. Karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir bölümünün bir ailenin üyelerinden oluşması halinde hangi yönetim türü söz konusu olur? A. Ailesel yönetim, B. Siyasal yönetim, C. Profesyonel yönetim, D. Tedrici yönetim, E. Demokratik yönetim. 14. Aşağıdakilerden hangisi klasik örgüt yaklaşımlarından birisidir? A. Sistem yaklaşımı, B. Neoklasik yaklaşım, C. Davranışsal yaklaşım, D. Modern yaklaşım, E. Bürokrasi yaklaşımı. 15. Yönetim teorisinde bürokrasi yaklaşımı kim tarafından savunulmuştur? A. Gent, B. Weber, C. Fayol, D. Mayo, E. Gilbert. 16. Bugünden gelecekte nereye ulaşılmak ve nelerin gerçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasına ne ad verilir? A. Planlama, B. Örgütleme, C. Yönetim, D. Denetim, E. Yürütme. 17. Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısını belirleyen unsurlar arasında yer almaz? A. Amaç, B. Denetim alanı, C. Çapraşıklık derecesi, D. İş analizi, E. Merkezileşme derecesi. 18. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağını oluşturur? A. Güvenlik ihtiyacı, B. Fizyolojik ihtiyaçlar, C. Sosyal ihtiyacı, D. Benlik ihtiyacı, E. Kendini tamamlama ihtiyacı. 19. Aşağıdakilerden hangisi denetim alanını belirleyen faktörlerden değildir? A. Örgüt düzeyi, B. Coğrafi yakınlık, C. İş tanımı, D. Asların nitelikleri, E. Yapılan işin niteliği. 20. Karar verme yetkisinin örgütün alt seviyelerine devredilmesi şeklindeki yönetime ne ad verilir? A. Yerinden yönetim, B. Merkezi yönetim, C. Ataerkil yönetim, D. Demokratik yönetim, E. Finansal yönetim. 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminde planlama işlevi içinde yer alır? A. Ödül, B. Bulma, C. Eğitim, D. İş analizi, E. Sendikal hak. 22. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden değildir? A. Planlama, B. Tedarik, C. Koruma, D. Kadrolama, E. Yetiştirme. 23. Aşağıdakilerden hangisi iş gören seçme sürecinde bulunmaz? A. Ön kabul, B. Toplu görüşme, C. İşe alma testleri, D. Görüşme, E. Sağlık kontrolü. 24. İş görene çalışması karşılığı ödenen ücret türüne ne ad verilir? A. Çıplak ücret, B. Aynı ücret, C. Giydirilmiş ücret, D. Akord ücret, E. Net ücret. 25. İş görenin işletmeden memnun olup olmadıklarını sorgulayan iletişim uygulamasına ne ad verilir? A. Görüş alma araştırmaları, B. Açık kapı uygulaması, C. Öneri programı, D. Özgür ifade programı, E. İşgörenin örgüt ile ilgili düşünceleri. 26. Sadece aynı meslekten olan kişilerin bir araya gelerek kurdukları sendika türü aşağıdakilerden hangisidir? A. İş yeri sendikası, B. İş kolu sendikası, C. Meslek sendikası, D. Konfederasyon, E. İşveren sendikası. 27. Örgüt içi iletişimin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Örgütü dış çevreye tanıtmak, B. Örgütü motive etmek, C. Örgütü güçlendirmek, D. İşgörenlere daha az ücret vermek, E. Örgüt ile çalışanlar arasında güven ortamı yaratmak. 28. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş pazarlama yaklaşımının özelliklerinden biri değildir? A. Tüketicilerin egemenliği kabul edilmektedir. B. Kısa dönemli karlılıklar ön plandadır. C. Tüketicilerin tatmini sonucu karlılık beklenir. D. Tüketici istekleri pazarlama çalışmalarının odak noktasıdır. E. Pazarlama faaliyetleri birbirleriyle ilişkili bir bütün içinde ele alınır. 29. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir? A. Ürün, B. Fiyat, C. Kalite, D. Dağıtım, E. Tutundurma. 30. Aşağıdakilerden hangisi çevre değişkenlerinden biri değildir? A. Ekonomik değişkenler, B. Teknolojik değişkenler, C. Yasal ve politik değişkenler, D. Psikolojik değişkenler, E. Sosyokültürel değişkenler. 31. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının özelliklerinden biri değildir? A. Problem çözmeye yöneliktir, B. Geleceğe yöneliktir, C. Proje bazına göre uygulanır, D. Bilgisayar kullanımı zorunlu değildir, E. Daha çok dış çevreden gelen bilgilere dayanır. 32. Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecini etkileyen kişiler arası faktörler grubuna girer? A. Aile, B. Algılama, C. Deneyimler, D. Tutumlar, E. Güdüler. 33. Aşağıdakilerden hangisi kolayda ürünlerden değildir? A. Kibrit, B. Şekerleme, C. Kozmetik ürünler, D. Ekmek, E. Süt. 34. İşletmenin ürüne yapılan yatırımın belirli bir yüzdesini karşılamak amacıyla ürünlerini fiyatlandırılması, fiyatlama amaçlarından hangisine girer? A. Yaşamını sürdürme amacı, B. Kar maksimizasyonu, C. Yatırımdan beklenen gelir, D. Pazar payı amacı, E. Statüko amacı. 35. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel dağıtımın unsurlarından biri değildir? A. Müşteri talebi, B. Sipariş işleme, C. Taşıma, D. Ambalajlama, E. Satış gerçekleştirme. 36. Aşağıdakilerden hangisi aracıların seçiminde dikkate alınması gereken faktörlerden biri değildir? A. Finansal güç, B. İş disiplini, C. Yönetim anlayışı, D. Sattığı ürünlerin uygunluğu, E. Bütçeleme. Yanıt anahtarı 1C, 2A, 3B, 4D, 5D, 6E, 7A, 8C, 9B, 10B, 11D, 12B, 13A, 14E, 15B, 16A, 17D, 18A, 19C, 20A, 21D, 22B, 23B, 24A, 25A, 26C, 27E, 28B, 29C, 30D, 31B, 32A, 33C, 34C, 35E, 36E. Ünite 15. Tutundurma. Ünite ile ilgili bilgi. Genel iletişim modeli. Tutundurma karması ve reklam türleri ile reklamla ilgili karar alanları soruların gelebileceği en önemli başlıklardır. 1. Tutundurma ve iletişim. Tutundurma, tutumları ve davranışları etkilemek için satıcı ile alıcı arasında kurulu iletişimdir. A. İletişim modeli. İletişim genel olarak bir mesajın bir göndericiden bir alıcıya aktarılması işleminin tümüdür. Genel iletişim modeli aşağıdaki gibidir. Kim? Kaynak gönderici. Mesaj ne ile? Kanal. Mesaj kime? Alıcı. Geri besleme ne derece etkili? Şekilde de görüldüğü gibi iletişim, kaynak, iletişim kanalı, alıcı ve mesaj olmak üzere 4 ana unsurdan oluşur. Pazarlama açısından kaynak, mesajı veren şirkettir. Şirketin ürünleri hakkındaki bilgi mesaja dönüştürülür, daha sonra bu mesajlar iletişim araçlarından yararlanılarak alıcıya ulaştırılır. Geri besleme, bilgilendirme ile de mesajların alıcılar üzerinde ne tür bir etkide bulunduğunun ölçülmesi, iletişimin etkinliğini bilmek açısından zorunludur. İletişimin etkin işleyebilmesi için parazit denilen olumsuz unsurlardan kurtulması gerekmektedir. B. Tutundurma karması. Tutundurma karması elemanları şunlardır. Tutundurma karması, 1. Reklam, 2. Kişisel satış, 3. Halkla ilişkiler ve duyurum, 4. Satış tutundurma. 1. Reklam. Gazete, radyo, dergi, televizyon, posta, açık alan, mesaj, bütçe, ortak reklam. 2. Kişisel satış. Tüketicilere, aracılara, kişisel iletişim, satış gücünün yönetimi. 3. Halkla ilişkiler ve duyurum. Basınla ilişkiler, haber, kurumsal reklam, duyurum, konuşmalar, editörlük. 4. Satış tutundurma. Kuponlar, örnek ürünler, sergiler, fuarlar, yarışmalar, çekilişler, satış noktası malzemeleri, para iadeleri, indirimler. Etkin ve verimli bir karma oluşturmada finansal kaynaklar pazar yapısı, ürün özellikleri, ürünün yaşam sürecindeki yeri, itme çekme politikası dikkate alınmalıdır. A. Finansal kaynaklar. Finansal bakımdan güçlü şirketler ulusal düzeyde geniş kapsamlı reklamlar gerçekleştirebilirler. B. Pazar yapısı. Pazar belirli bir bölgede toplanmış ise kişisel satış daha etkin olur. Ülke çapında büyüklüğe sahip pazarlarda tüketicilere ulaşmak reklamlarla mümkün olur. C. Ürün özellikleri. Endüstriyel ürünler için daha çok kişisel satış, tüketim ürünleri için reklam daha etkili olmaktadır. D. Ürünün yaşam eğrisindeki yeri. Tanıtma döneminde yeni ürün tanıtılır, büyüme döneminde marka imajı yaratmak için çalışılır. Olgunluk döneminde ürün farklılaştırma ve pazar stratejileri uygulanır. Gerileme döneminde sadık müşterilere yönelik çalışmalara yönelik tutunma çalışmalarına ağırlık verilir. E. İtme çekme politikaları. İtme politikasında aracılara yönelik çalışmalar yoluyla ürünün toptancıdan perakendeciye, oradan da tüketiciye doğru gitmesi için özendirilir. Çekme politikasında tüketiciden başlayarak aracıların birbirlerinden ürünü almaları amaçlanır, reklam önemlidir. 2. Tutundurma yönetimi. Tutundurma çalışmalarının bir bütün içerisinde ve yönetim anlayışıyla ele alınmasında şu konularda karar almak gerekmektedir. A. Tutundurma amaçlarının belirlenmesi. Yönetimin yerine getirmesi gereken ön koşullardan biridir. Amaçlar kuruluşlara göre farklılık gösterebilir. Başlıca tutundurma amaçları ise şunlardır. Bilgilendirme, ürün farklılaştırma, satış, satışları arttırma, satışlarda istikrar. B. Tutundurma bütçesinin oluşturulması. Tutundurma amaçlarına ulaşmada ne kadarlık harcama yapılabileceği bütçe ile belirlenmektedir. Tutundurma bütçesinin belirlenmesinde aşağıdaki yöntemler kullanılabilmektedir. 1. Ödeme gücüne göre bütçe belirleme. Şirketin finansal yapısı ve olanakları göz önüne alınarak hazırlanır. 2. Satışların yüzdesi yöntemi. En kolay ve en uygun uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde geçmişteki ya da gelecekteki satış oranlarına sabit bir yüzde uygulanarak hesaplanır. 3. Rakiplere göre belirleme yöntemi. Bu yöntemde rakiplerin yaptıkları harcamalar dikkate alınarak belirlenir. 4. Amaç ve görev yöntemi. Tutundurma amaçları belirlendikten sonra bunu gerçekleştirmek için gerekli miktar bütçeye konur. C. Tutundurma karması elemanlarının belirlenmesi. Bütçenin belirlenmesinden sonra ödeneklerin tutundurma karması elemanlarına hangi miktarda uygulanacağı aşamasına gelinir. D. Gerekli örgütlemenin yapılması. Gerçekleştirilecek tutundurma çabalarına göre yapılan düzenlemedir. E. Sonuçların denetimi ve değerlenmesi. 3. Reklam. tüketicilerin üretilen ürün ya da hizmetleri tercih ederek satın almalarına yönelik tutundurma faaliyetleridir. A. Reklamın işlevleri. Tüketicinin satın almasını etkileyerek ürünün satışını gerçekleştirmek. Ürünün sunuluşu, satış noktası malzemesi ve satış elemanı gibi satışa temel oluşturan çalışmalara yardımcı olmak. Tutundurma uygulamalarının takip edilmesine yön vermek. Tüketicilerin satın alma kararını etkilemek. Ürün ve şirket hakkındaki olumlu görüşlerini geliştirmek. B. Reklam türleri. 1. Birincil talep reklamı. Ürün satışını ve pazar payını genişletmek için yapılır. Marka gösterilmeden ürünün reklamı yapılır. 2. Seçici talep reklamı. Belirli bir markaya talep yaratmak için yapılır. Örnek, Tadelle, Arçelik, Ülker gibi birçok ürün ve marka için reklam yapılır. 3. Kurumsal reklam. Şirketin imajı ve şöhretini geliştirmek için yapılan reklamdır. 4. Kişisel satış. Satış elemanı mesajını görüşme sırasında verirken, müşterinin tepkilerini ve ihtiyaçlarını da belirler. A. Kişisel satışın amaçları. Müşteriyi ikna ederek satışı gerçekleştirmek. İşletmeye gerekli bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak. Müşterilere hizmetin istenen düzeyde sunulmasını sağlamak. Müşteriyi tatmin etmektir. B. Kişisel satış türleri. Tezgahta satış, evden eve dolaşarak satış, aracılara satış, endüstriyel satış. C. Kişisel satış sürecinin aşamaları. Ön çalışma ve hazırlık. Müşteri ile temasa geçiş, karşılıklı görüşme, müşterinin istek ve itirazlarının ele alınması, satışın sonuçlandırılması, satış sonrası hizmetlerin ve ilişkilerin sürdürülmesi. 5. Halkla ilişkiler ve duyurum. Halkla ilişkiler, bir kuruluş ve çevresi arasında olumlu ilişkiler yaratma ve sürdürme faaliyetleri olarak düşünülür. Halkla ilişkiler, örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur. Örnek, piknikler, fabrika turları, toplantı, kongre ve paneller vesaire. Duyurum. Bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak duyurum, kuruluşlarla ilgili haberlerin haber olma değerlerine göre kitle iletişim araçlarında ücretsiz olarak yayımlatılmasıdır. 6. Satış tutundurma. Günlük hayatta promosyon olarak bilinen satış tutundurma, kişisel olmayan ve belirli aralarla ya da bir kez gerçekleştirilen tutundurma faaliyetidir. Satış tutundurmanın amaçları, ürünler için mümkün olan en düşük fiyatı devam ettirmek ya da kanal üyelerinin yüksek marjlar koymasını önlemek. Ürünün raflarda görünmesini kolaylaştırmak, ürünün kullanma sıklığını arttırmak. Ürünü yeni kullanacakları cezbetmek, aracılara ve satış elemanlarına uygun çalışma ortamı yaratmada yardımcı olmak. Satış tutundurma faaliyetleri. A. Tüketicilere yönelik çalışmalar. Örnek ürün dağıtımı, armağanlar, kuponlar, para iadeleri, yarışmalar, çekilişler. B. Aracılara yönelik çalışmalar. Satış noktası malzemeleri, fuar, sergiler, yarışmalar, hediye dağıtımı, bayi toplantıları ve benzeri. C. Satış elemanlarına yönelik, satış yarışmaları ve satış toplantıları, kataloglar ve broşürler, el kitapları hazırlanması, yardımcı satış malzemeleri. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ana unsurlarından biri değildir? A. Kaynak, B. İletişim kanalı, C. Alıcı, D. Mesaj, E. Tutundurma. Yanıt E'dir. İletişimin ana unsurları kaynak, iletişim kanalı, alıcı ve mesajdır. 2. Bir mesajın bir göndericiden bir alıcıya aktarılması işleminin tümüne ne ad verilir? A. Tutundurma, B. Satış, C. İletişim, D. Mesaj, E. Duyurum. Yanıt C'dir. Mesajın alıcıya iletilmesi işlemine iletişim denir. 3. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış kavramına örnek gösterilebilir? A. Kuponlar, B. Basınla ilişkiler, C. Kişisel iletişim, D. Televizyon, E. Ortak reklam. Yanıt C'dir. Kişisel iletişim, kişisel satışa bir örnektir. 4. Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma kavramına örnek olarak gösterilmez? A. Kuponlar, B. Sergiler, C. Yarışmalar, D. Para iadeleri, E. Doğrudan posta. Yanıt E'dir. Doğrudan posta reklama bir örnektir. 5. Aşağıdakilerden hangisi tutundurma amaçlarından biri olamaz? A. Müşteriyi bilgilendirme, B. Ürün farklılaştırma, C. Satışlarda en çok karı sağlama, D. Satışları arttırma, E. Satışlarda istikrarı sağlama. Yanıt C'dir. Tutundurmada amaç hiçbir zaman karı maksimize etmek değildir. 6. Şirketin imajı ve şöhretini geliştirmek için yapılan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Ödeme açısından reklamlar, B. Seçici talep reklamı, C. Coğrafi açıdan reklam, D. Kurumsal reklam, E. Birincil talep reklamı. Yanıt D'dir. Bu tür reklamlarda firmaya olumlu davranış sağlamak, saygınlık kazandırmak, bağlılık yaratmak amaçlanır. 7. Belirli bir markaya talep yaratmak için yapılan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Birincil talep reklamı, B. Kurumsal reklam, C. Seçici talep reklamı, D. Endüstriyel reklam, E. Konu açısından reklam. 8. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın amaçlarından biri olamaz? A. Müşteri tatminini sağlamak, B. Satışın gerçekleşmesini sağlamak, C. İşletmeye müşterilerle ilgili bilgilerin zamanında ulaşmasını sağlamak, D. Müşterilere hizmetlerin istenilen düzeyde sunulmasını sağlamak, E. Ürünler için en yüksek fiyatı devam ettirmek. 9. Toptancı ve perakendecilere satış hangi kişisel satış türüne örnektir? A. Tezgahta satış, B. Aracılara satış, C. Endüstriyel satış, D. Evden eve dolaşarak satış, E. Dolaylı satış. 10. Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma faaliyetlerinin tüketicilere yönelik çalışmalarından biridir? A. Örnek ürün dağıtımı, B. Satış yarışmaları, C. El kitapları hazırlanması, D. Sergilere katılım, E. Bayi toplantıları. 11. Tutumları ve davranışları etkilemek için satıcı ile alıcı arasında kurulan iletişime ne ad verilir? A. Reklam, B. Halkla ilişkiler, C. Tutundurma, D. Duyurum, E. İletişim. 12. Organizasyon ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yönelik yönetim fonksiyonuna ne ad verilir? A. Duyurum, B. Halkla ilişkiler, C. Tutundurma, D. İletişim, E. Reklam. Yanıt anahtarı 7C, 8E, 9B, 10A, 11C, 12B. Ünite 16. Finans yönetimi. Ünite ile ilgili bilgi. Finans yöneticisinin işlevleri ile kısa ve uzun vadeli fon kaynakları ayrımlarından soru gelir. Finans kavramı ve finansal yönetim. Kişi ve kurumların yararlanabileceği para, fon ya da sermayeye finans denir. İşletmelerin başarılı bir şekilde varlıklarını devam ettirmeleri, gereksinim duydukları fonların sağlanmasına bağlıdır. Finans işlevi, işletmelerin amaçlarına ulaşması için gerekli fonların sağlanması, planlanması ve daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönetimine denir. Finans yöneticisinin işlevleri. Finans yöneticisi işletmede en az likidite ile en yüksek karlılığı elde etmeye çalışmalıdır. Finans yöneticisinin işlevleri, finansal planlama ve denetim, fon sağlama, yatırım. 1. Finansal planlama ve denetim. Finansal plan, belirli bir döneme ilişkin olarak işletmenin gereksinim duyacağı fonları, fon giriş ve çıkışlarının zamanlamasını ve fonların en uygun kaynaklarını gösteren plan türüdür. Finansal denetim ise gelirlerin ve giderlerin belli zaman aralıklarıyla bütçelerle karşılaştırılmasıdır. Finansal planlama süreci 5 aşamadan oluşur. İşletmenin fon girişlerinin aylar itibariyle tahmin edilmesi, işletmenin fon çıkışlarının aylar itibariyle tahmin edilmesi, fon giriş ve çıkışlarının karşılaştırılması, İç ve dış finansman kaynaklarının en uygun bileşiminin seçilmesi, fon akışlarının ve yatırımların geri dönüşünün işlenmesi için bir sistemin oluşturulması. 2. Fon sağlama. İşletmenin faaliyetleri sonucu elde edilen fonlar, işletmenin giderlerini karşılamadığında uygun yeni kaynakların bulunmasına fon sağlama denir. Finans yöneticisi fon sağlarken karlılık ile risk arasında bir denge kurmaya çalışmalıdır. 3. Yatırım. Mevcut fonların gelecekte ekonomik yarar sağlamak için kullanılmasına yatırım denir. İşletmelerin fon gereksinmelerinin nedenleri. Nakit yönetiminin temel ilkesi, işletme faaliyetleri için gereken nakit tutarını minimize etmek ve böylelikle daha çok gelir getiren yatırım yapabilmektir. İşletmelerin fon gereksinmelerinin nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Günlük işlemler. İşletmeler, faturaların, çeklerin, ücretlerin ödenmesi için devamlı nakit para tutarlar. Belirli dönemdeki büyük ödemeleri olan vergiler, kâr payı ödemeleri ve tahvilli borçların faizlerini ödemek için de vadeli mevduat hesaplarında fon tutarlar. 2. Müşterilere kredili satışlar. İşletmeler mevcut müşterilerini tutmak ve yeni müşteriler kazanmak için tüm müşterilerinin veya bir kısmının kredili alışveriş yapmalarına olanak sağlarlar. Kredili satışlar işletmelerin finansmanında alacak olarak gösterilir. Alacak tahsil edilinceye kadar işletmeler nakit yetersizliğini önlemek için fonlarını ellerinde tutarlar. 3. Stoklar. Stoklar bütün işletmeler için önemli parasal yatırımı gerektirir. Stoklamanın amacı, müşteri taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması, üretiminin aksatılmaması ve fiyat artışlarından korunmaktır. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.